Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 24. Ayrım. Sinan Ağa gece boyunca bir o yana bir bu yana döndü durdu. Günün ilk ışıkları pencereden sızarken kalkıp namazını kıldı. Namazdan sonra kapı çalınınca yüreği buruldu. Gelenler Hüsrev Paşa ile Ali Ağa idi. Birlikte Şah'ın huzuruna çıktılar. Şah sapsarı yüzüyle öylece oturuyordu. Konuklarına yer gösterdikten sonra titrek ve kısık bir sesle sordu. Şehzade Sultan Beyazıt'ı görünce bilir misiniz? Sinan Ağa kederle mırıldandı. Tazeliğinde hizmetinde bulunmuş ve ayağının toprağına yüzler sürmüş idim. Herhalde şimdi de bakışlarından, gözlerinden şerefli zatlarını idrak ederim. Şah kapıda bekleyen adama işaret etti. Adam kulağını Şah'ın dudaklarına yanaştırdı. Fısıldanmalardan sonra da dışarı çıktı. Şah konuklarına döndü. Şehzadeyi tanımanız için tıraş edip kubbeli odaya getirecekler. Oraya geçelim. Şehzadenin başında kötü bir imame ve arkasında köhne bir elbise, feracesi kıymetsiz yeşil sof vardı. Bel bağı ise hiç paha etmeyen kuşak idi. Tavandaki delikten süzülen ilk ışıklarla birlikte abdest almış ve sabah namazını henüz bitirmişti. Odasında volta atarken kilitte dönen anahtarın şangırtısı onu durdurttu. Giyimlerinden üst dereceden oldukları belli olan iki kişiyle iki asker içeriye girdi. Sivil adam ellerini saygıyla göbeğinde düğümleyip, ''Pederiniz canibinden lalaların gelip name getirmişler, varıp görüşün. Lakin bu halle lalalarının karşısına çıkmak istemezsiniz.'' diye Şahımız kendi berberini gönderdi. ''Tıraştan sonra varıp görüşürsünüz.'' dedi. Bayazıt'ın omuzları dikildi. Şah berberini gönderdiğine göre gelenler ağır kişiler olmalıydılar. Görevliler kenara çekilip ona yol gösterdiler. Bir asker önüne, diğeri arkasına geçti. Berber onu odada bekliyordu. Bayazıt sandalyeye oturunca berber makasını şaklatarak şehzadenin saçlarını kısacık kesti. Sakalından iri bir tutam düşünce Bayazıt, ''Sakalım bıyığım kalsın.'' dedi. Berber, yuvarlak yüzünü çocuksulaştıran tebessümle, ''Şahımız sakalınızın bıyığınızın kesilmesini buyurdular.'' dedi. Şah onu gizlice Anadolu'ya mı sokacaktı? Tanınmasın diye mi sakalını bıyığını kestiriyordu? Babası ölmüştü de, Selim'in yerine onun geçmesini isteyenlerden miydi gelenler? Tıraş bitince yola koyuldular. Kubbeli odanın kapısı açılınca Bayazıt Sinan Ağa'yı gördü. Küçükken lalası olan adamı görmek yüreğinin çırpıntısını hızlandırmıştı. Sonra Hüsrev Paşa'yı iki adım atınca Şah'ı ve kemendin uçlarını ellerine dolayarak dikilen Ali Çavuş'u fark etti. İki asker kollarından sımsıkı tutarak onu odanın ortasına sürükleyince olacakları anladı. Şah soran bakışlarını Sinan Ağa'ya dikmişti. Ağa, ''Bu Sultan Süleyman Han'ın oğlu Bayazıt Han'dır.'' diye fısıldadı. Onu başıyla onaylayan Hüsrev Paşa, Ali Ağa'ya dönüp, ''Bayazıt Han'ın zat-ı şeriflere idrak kılındığından Sultan Selim Han namına Şah tarafından şehzade size teslim edilmiştir. Padişah fermanı neyse yerine getirilsin.'' dedi. Ali Ağa kemendi gererek şehzadeye yaklaşırken Şah sessizce odadan kaçtı. O sırada Ali Ağa ile şehzade göğüs göğüse gelmişlerdi. Bayazıt Hüsrev Paşa'ya bakarak, ''İki yıldır oğullarımı hasretim. Padişah fermanı onları son kez öpüp kokladıktan sonra yerine getirilse dese de Hüsrev Paşa bunu Ali Ağa bilir.'' diyerek başını eğdi. Hoyrat tavrıyla sırıtan Ali Ağa, ''Vaktimiz kıttır.'' dedi. Hem yamaklarım nizam-ı alem hakkı için oğlanlarının yanına gittiler. Bu yüzden onları bırakıp ortadaki sorunla uğraşsak daha uygun olur. Bayazıt'ın yüzü tiksintiyle buruşmuştu. Kaşları çatıldı ve zorlukla yutkundu. Ecel aslanı yüreğine pençe vurunca gayrete geldi. Ali Ağa'ya tekme savurup tükürüğünü onun suratına boca etti. Ali Ağa elinin tersiyle yüzünü sildi ve şehzadeye esaslı bir tokat aşk etmeyi aklından geçirse de kendisini tuttu. Adamdan kan damlasa başına geleceği biliyordu. Bunun atalarından Musa Çelebi, boğdurtmak için kovaladığı abi İsa Çelebi'yi öldüren adamları, bu adamların oturdukları köyle birlikte orada yaşayanların tamamını soyundan birinin kanını akıttıkları için diri diri yakmamış mıydı? Bu düşünceyle dişini sıkıp Bayazıt'ı tutanlara işaret etti. O an iki asker, Bayazıt'ın ayaklarını arkadan sarılıp onu geriye çekti. Diğer ikisi omuzlarına bastırıp kollarından öne çekerek zavallıyı yüzü koyun yere yapıştırdı. Ali Çavuş, kaşla göz arasında şehzadenin sırtına çöktü ve kemendi el çabukluğuyla onun boynuna doladı. Bir eliyle kemendin düğümünü avuçlayıp diğeriyle öteki ucunu yavaşça çekmeye başladı. Bayazıt'ın gözleri yuvalarından uğrayacakmış gibiydi. Boğazı hırıldıyor, ayakları kasılıp dururken ağzından köpükler taşıyordu. Ali Çavuş'un niyetini anlayan Sinan Ağa, "Yetti Ali Ağa, işini çabuk bitir!" diye öfkeyle gürledi. Bunlar Bayazıt'ın duyduğu son sözlerdi. Ali Ağa, şehzadenin sırtına dayalı dizinden güç alarak kemende asılınca, dertli Bayazıt bu dünyadan mihnet ve ızdırap içinde yok oldu. Yerde çırpınırken şehzadenin kuşağı çözülmüş, dörde katlanmış bir kağıt Sinan Ağa'nın ayak ucuna savrulmuştu. Ağa kağıdı alıp açtı. Bu bitmemiş şiir şöyle başlıyordu. Nideyin tüketip hırslarla nefesi, kalmadı zerre kadar gönülde dünya hevesi. Izdırabı boş ver ey can kuşum, sabreyle. Eskiyip işte haraba varıyor ten kafesi. Orhan tekme yumruk savurarak direnmeye çalıştı. Cellatların en atik olanı burnunda patlayan tekmenin yüzünü kan içinde bırakmasını aldırmadan onun hayalarına yapıştı ve üç adam onun üzerine çullandı. Aynı anda Ali Ağa'nın yetiştirmesi kemendi zavallının boynuna dolayıverdi. Böylece Orhan'ın işi oracıkta görüldü. Abdullah cellatları sakin karşıladı. 2 yıl süren tutsaklık yaşama sevincini yok etmişti. 2 rekat namaz kılmak için izin istedi. Ona gelenler çocuğun sorun çıkarmayacağına inandıklarından istenen izni verdiler. Abdullah namazdan sonra boynunu onlara uzattı. Oğlan zaten tüy gibiydi, onun da işini hemencecik görüverdiler. Bacaklarını pergel gibi açarak yerde oturan Mahmut, fırlattığı cam bilyeler duvara çarpıp geri geldikçe onları ayak darbeleriyle önünde toplamaya çalışıyordu. Kendine böyle bir oyun kurmuştu işte. Kapı gürültüyle açılınca yerinden sıçradı. Gözleri yuvalarında fır dönüyordu. Minicik beyni felaketi algılamış gibiydi. Geri çekilince elleri soğuk taş duvara yapıştı. Arka yoktu ve iri yarı adam elinde kementle yaklaşıyordu. İçgüdüsü boşalan yay gibi onu öne fırlattı. Olağanüstü çeviklikle kementli adamı şaşırtıp kapının önündeki nöbetçinin bacakları arasından geçerek koridora çıktı. Nöbetçi onu tutayım derken dengesini yitirip kıç üstü yere yapıştı ama geride bir nöbetçi daha vardı ve Mahmut onu atlatamayacaktı. Gücü yettiğince savaşmıştı. Çığlıkları, tepinmeleri boşunaydı artık. Boynuna kement dolanınca boşta kalan kolu bir iki titredi. Avuçları açılıp kapandı. Sonra pelte gibi yığıldı kaldı. Onu kucağında tutan adamın yüzü tiksintiyle buruştu çünkü yavrucak altına kaçırmıştı. Yan odadaki Mehmet çığlıkları duyunca olanları anlamıştı. Cellatlar odaya doluştular. Hareketsizdi. Gözleri bir noktaya dikili ve kaskatıydı. Adamlardan biri kapıyı kapattı, diğeri ona yaklaştı. Mehmet kımıltısızdı. Cellat kemendi boynuna dolarken en ufak tepki vermedi. Adam kemende asılmadan eğilip onun yüzüne baktı. Mehmet başını biraz kaldırmış, öylece taşlaşmıştı ve gözlerinden iplik iplik yaş süzülüyordu. Sonradan onun korkudan kasılıp ağladığında karar kılan cellatlar, gerçekte Mahmut'a ağladığını nereden bileceklerdi? Süleyman, İran'dan haberci geldiğini öğrenince onun huzura getirilmesini emretti. Çavuş, rükû edip etek öptü ve mühürlü kozağı padişaha teslim ettikten sonra hemen dışarı çıktı. Gelen namede Hüsrev Paşa, Bayazıt Han ile 4 oğlunun şehadet mertebesine varıp ahireti teşrif ettiklerini, ertesi gün cenazelerle birlikte yola çıkacaklarını bildiriyordu. Kanuni, yazıyla gerçeğin farkını idrak edemediğinden kabuslu dönemin bittiğini sanıyordu. Gene de yüzü solmuştu. Onun için insanlar ve olaylar, satranç tahtasındaki taşlarla ve hamlelerle eşdeğer olsa da, yüreğinin derinlerinde nefesini zorlayan insancıl sızı, geceleri ona uykuyu haram eden vesveselerin bitişinden kaynaklı huzurunu gölgeliyordu. Zambak Ağa'nın çağrılmasını emretti. 20 yıldır hizmetinde olan bu hadım, ağız sıkılığı gerektiren görevlerde sınanmıştı. Zambak Ağa huzura girince, Süleyman hırıltılı sesiyle konuşmaya başladı. Nizam-ı alem için bir evladımız daha oğullarıyla birlikte şehit olup, Allah katında muteber olan neslimden niceleriyle cennette buluştu. Allah rahmet eyleye. Bir iki yutkunup devam etti. Gerektir ki Bursa'daki şehzadesi Osman dahi onların yanına uğurlana. Lakin Bursa'daki Bayezidiler onu korumaya yemin etmişler. Haber duyulmadan onun işini görmelisin. Yoksa oğlanı kaçırıp saklarlar. Bir plan yap, yarın sabah gel ve planını anlat. Zambak huzurdan çıkınca kendini incecik kar tabakasının çimleri duvakladığı has bahçeye attı. Görevine lanetler yağdırsa da bunun nedenini biliyordu. Şehzadeye oğul vermiş kadının yanına ancak erkekliği yok edilmiş adam girebilirdi. Üstelik padişahın sırdaşıydı da. Kimi geceler yastıklarına gömülür, omuzlarını titreten hıçkırıklarla ağlar, ağlardı. Gözyaşlarının yaşamını değiştirmeyeceğini, asla evlat sahibi olamayacağını bilse de ağlardı. Tanıdığı bütün hadımlar, çocuklara kinlenirlerken belki de bir tek o küçük bir çocuk gördüğünde içi titreyerek yavrucağı okşamak isterdi. Oysa şimdi bir yavruyu boğazlayacaktı. 10 yaşlarındayken Mora kıyılarındaki köylerine ellerinde kocaman defterlerle amcaların geldikleri uğursuz günü anımsadı. Kapı çalındığında annesinin kopardığı çığlık kulaklarında çınlıyordu ama feryatlar boşunaydı. Onu devşirerek bilinmezliklerle dolu bir dünyaya götüreceklerdi. Şimdi 3 yaşındaki bebeği kendisi boğazlayıp bilinmezliğe gönderecekti. Kasım Çavuş'u anımsayınca sevindi. Et kopartan kerpetenleri, sinir çeken cımbızları sayesinde nice adamı öttürürken bu celladın yüreği kim bilir nasıl nasırlaşmıştı. Kasım Çavuş, kirli sarı yüzlü, at suratlı, iri kıyım bir Kıptiydi. Adamı çavuşlar koğuşunda bir köşede kıvrılarak uyurken buldu ve onun sırtını sıvazladı. Ancak çavuşu uyandırmak için iyice sarsması gerekiyordu. Dilsiz, usturayla kazınmış kafasının tepesinden at kuyruğu gibi sarkan bir tutam yağlı saçlarını avuçlayarak gözlerini aralayabildi. Zambak ağayı görünce göz kapakları inip kalktı. Zambak kısık sesle fısıldadı. Kasım ağam, elmasım, padişahın emriyle yarın yola çıkacağız. Kalk, yol için gerekenleri Sarayburnu'nda kayığı hazırla. Üsküdar'da da iki kuvvetli at bizi beklesin ve yola çıkacağımızı kimse duymasın, tamam mı? Kasım Çavuş sapsarı kazma dişlerini ağzından taşırarak sırıttı ve başını salladı. O gece planıyla haşır neşir olan Zambak sabah namazından sonra huzura çıktı. Hünkârın sırtında pamukludan entariyle hırka, başında yün örgüsünden takya vardı. Padişah, anlat dedi, bu işi nasıl yapacaksın? Zambak ağa planını ayrıntılarıyla anlattı. Anlatısı bitince Süleyman gülümsedi. Senden beklediğim gibi bir plan dedi. Çekmeceden divit takımıyla iki kağıt ve kozak çıkardı. Bir şeyler yazdığı kağıtları gümüş kozaklara yerleştirdikten sonra Zambak'a uzattı. Bunları zor durumda kaldığında kullanabilirsin. Nesli tükenen Bayezid'in öyküsü böylece bitti. Veliaht Şehzade. Padişah Şah'a yazdığı mektupta buyurdum ki, şehzademle oğulları sağ teslim edildiklerinde verilecekler. Cenazeleri teslim edildiğinden üçe bölünsün ve onlardan bir tanesi verilsin. Bu nedenle canibimden 9 kere 100 bin altın yerine 3 kere 100 bin altın ve oğlum Selim Han tarafından 3 yerine 1 100 bin altın verile. Kars kalası 3'e bölünemeyeceğinden verilmeye diyerek 300 bin altını elçileriyle yola çıkardı. Kanuni kendini ibadete vermişti. İran elçilerini kabul edeceği günün sabahında da sırtında hademe entarisiyle rahlenin önüne diz çöküp Kur'an okuyordu. Has odabaşı içeriye girerek kısa tıksırışlarla varlığını belli etti ve Süleyman bakışlarını ona çevirince mırıldandı. Saadetli padişahım, Şah canibinden gelen elçileri öğle namazından sonra kabul etme tenezzülünde bulunacaklarını buyurmuşlardı. Cariyelerinizin hizmetini emreder miydiniz? Padişahın yüzünü görenler, onu hasta sanarak sevinmesinler diye, önemli günlerde yüzü allıklarla canlandırılan Süleyman, başını sallayarak onay verdi. Az sonra cariyeler boya ve pudra kavanozlarıyla dolu tepsiler taşıyarak odaya girdiler ve hemen işe koyuldular. Osmanlı, elçileri etkilemek için ayrıntıları safsamazdı. Nitekim İran elçileri, ikinci avluda Yeniçerilere dağıtılacak aylıkların oluşturduğu gümüş akçelerden, tepeden kovalara kürekle akçe dolduranları görünce dona kaldılar. Revakların altında rengarenk kaftanlar içindeki askerler ya aslanın ya da leoparın incilerle süslü tasmalarını tutuyorlar, bazen de kemerin gerisindeki sırtındaki fil dişi kakmalı kulede mızraklı askerler bulunan filler bir görünüp bir kayboluyorlardı. Herkes hayalet gibi süzüldüğünden bu dingin ama renk cümbüşü içindeki bahçede fısıltı duyulmuyordu ve birinci kapıdan bu yana ne simetri ne de tek bir aks vardı. Tok karnına kafalarının çalışmayacağına inanan elçiler, törene yemek yemeden geldikleri için kabuller onların en aç olduğu saatte öğle ile ikindi arasında yapılır ve dumanları tüten yemek kazanlarını taşıyan görevliler elçilerin yanlarından geçerlerdi. İranlılar da midelerini kazındıran kokuları soluyarak arz odasına geldiler. Orada yağmur altında hayli bekletilerek kaftan giydirilen elçilerin kollarına giren görevliler adamları içeriye soktular. Padişahın sağında yayla ok, solunda divit takımı vardı. Duvar diplerinde ağalar, paşalar ve ulema sıralanmıştı. Girişte, ayaklarında geniş mavi şalvar ve kırmızı papuç, tepelerinde rüzgara kapılmış karlı servileri çağrıştırarak dalgalanan uzun tüylü sorguçlarıyla Yeniçeriler saf tutmuşlardı. Konuklar, padişaha yaklaşınca her elçinin arkasında dikilen iki mabeyinci, önündeki adamın omuzlarına abandı ve elçiler yere kapaklanıp padişahın eteğini öptüler. Elçilere konuşma izni verilmediğinden şahın mektubu nişancıya ulaştırıldı. Nişancı da birçok yeri atladığını belli ederek mektubu önemsemeden okudu. Şah mektubunda padişaha, oğluyla dört torununun ölümünü bildiriyor, fitne yayanların ağızlarını kapatan, kıskançların gözlerini kör eden ama dostlarını sevindiren bu haberden dolayı padişahı tebrik ediyordu. Mektubun okunması bitince Süleyman kendi kendisiyle konuşurcasına mırıldandı. Şükürler olsun ki Müslümanların şehzadelerim arasındaki savaştan kurtarıldıklarını görecek denli uzun yaşadım. Böylece kalan günlerimi huzur içinde geçireceğim. Eğer bunun tersi olsaydı, umutsuzluk içinde yaşayıp ölmüş olacaktım. Padişah susup bakışlarını boşluğa dikince, kabul töreninin bittiğini anlayan mabeyinciler, elçileri koltuklayıp dışarı çıkardılar ve divan odasının yanındaki yabancılara ziyafet verilen odaya götürdüler. Orada elçilere yemekle birlikte müjdelikleri verildi. O sıralarda Selim, padişahın çavuşunu Falaka'ya yatırmayı düşünüyordu. Koca Veliaht Şehzade Bursa Sancakbey'in karısını haremine kapattıysa ne olmuştu sanki? Şehzadeyi padişaha şikayet etmeye yeltenen bu akıl fukarası bir konak yol gitmeden Selim onun yolunu kestirmiş, paşayı davar sürer gibi mızrakla değnekletip inine sokturmuştu. Paşa da haline gülünmesine içlenmiş, zehir içip cehennemi boylamıştı. Bir Müslüman Allah'ın emanetini nasıl korumazdı? Padişah bunu öfkeleneceğine, şehzadesine azar mektubu göndermişti. Üstelik, densizliğini sürdürürse, Mihrimah'ın oğlunu padişah yapacağını söyleyerek tehditler savuruyordu. Selim, padişahın mektubunu Nurbanu'nun kucağına atarken bağırıyordu. Fatih'in oğlu, Mahmud Paşa'nın karısını kapatmamış mıydı? Paşa karısını boşayınca Fatih ne yaptı? Oğlum karını koynuna aldı diye sevineceğine, karını boşarsın ha diyerek çadırını adamın başına yıktırıp onu vezir-i azamlıktan azletti. Sonradan oğlunun ölümüne üzülmedi diye herifi katlettirdi. Bizimki gibi şehzadesini hakaret etmedi. Kulaklarını kestirip çavuşunu padişaha göndereyim de o da gücü yeterse Mihrimah'ın oğlunu padişah yapsın. Nurbanu Selim'in dizlerini okşayarak aman şehzadem, padişahı hiddetlendirmeye gerek var mı? Hem şunun şurasında ne kadar ömrü kaldı ki dedi ve Selim bakışlarını kendisine dikince konuşmasını sürdürdü. Babandan özür dilersen ne kaybederiz? Ali Paşa şişmanlıktan döşeğinden kalkamıyor. Belli ki Sokollu'nun vezir-i azamlığı yakın. Cebre zaferinden sonra Piyale Paşa'nın yıldızı parladı. Kızlarımız da evlenme çağına geldiler. Selim harfleri uzatarak deyince Nurbanu bilgiç bir tebessümle karşılık verdi. Esma-i Sokollu'yla Gevher Han'ı Kaptan Paşa'yla evlendirirsek fena mı olur? Onun yanından ayrılan Nurbanu, haremdeki odasında sedire uzanıp elini karnında gezindirdi. 3 aylık hamileydi ve yeni bebeğinin de erkek olacağını hissediyordu. Selim'in ikinci oğluna Mehmet adını vermesini garipserken, yenisi erkek olursa ona da Mustafa adını vereceğini söylemesi şaşırtmıştı onu. Bahçeye baktıkça tedirginliği artıyordu ama artık geleceği düşünmeliydi. Mirnuha mektup yazıp eskiden Bayezid'i tuttuğu için Selim'in hınç ve kızgınlık içinde olmasına karşın şehzadeyi yumuşatmak için 16 yaşındaki iki kızının Sokollu ve Kapıdan Piyale Paşa ile evlenmelerini sağlarsa bunun başlangıç olacağını pekala anlatabilirdi. Böyle düşününce rahlenin başına çöktü. 24. ayrımın sonu. Sayfa 243. Devamı 25. ayrımda.